Ayrım 22, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 222. 1965 Santo Domingo, 132 gece, geçmiş ama ağır toplarla makinelilere karşı sopalar, bıçaklar, karabinalarla verilen bu savaş hala sürmekte. Kent buram buram barut, çöp ve ölüm kokuyor. Halkı teslim olmaya zorlayamayınca işgalciler üstün güçlerine karşın anlaşma yapmaktan başka seçenek bulamıyorlar. Adı anılmazlar hiçler kendilerini ezdirmemişlerdir. Şiddetli savaşlar yaşamışlardı. Geceleri her gece ev ev, adım adım, göğüs göğüse. Sonra güneş alev bayrağını denizin dibinden çıkardığı zaman onlar kendilerini bir sonraki geceye dek karanlıklara gömerlerdi. İşte dehşet ve şan dolu bunca geceden sonra işgalci askerler General Imbert'i iktidara geçirmeyi başaramıyorlar. Ne de General Wessin E. Wessin'i, ne de başka herhangi bir generali. 1965 Havana, bu devrim çoğaltıcısı. Eski Ispartalıları andıran bu guerrillero başka ülkelere gitmek üzere yola çıkıyor. Fidel Che Guevara'nın veda mektubunu açıklıyor. ''Beni yasal olarak Küba'ya bağlayan bir şey kalmadı artık.'' diyor Che. ''Yalnızca çözülmesi mümkün olmayan bağlar var.'' Che ana babasıyla çocuklarına da yazmış. ''Çocuklarından dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kimseye yapılmış herhangi bir haksızlığı, kendi yüreklerinin en derininde duyumsayabilmelerini istiyor.'' Burada Küba'da astım çekmesine karşın savaşta ve barışta inancını hiç tavsatmadan ilk gelen ve son giden kendisi olmuştur. Herkes ona gönül vermiştir. Kadınlar, erkekler, çocuklar, köpekler ve de bitkiler. Che Guevara ana babasına veda ediyor. İşte gene topuklarımın altında Rosinante'nin kaburga kemiklerini hissediyor. Kalkanın kolumda yollara dönüyorum. Birçoklara bana serüvenci diyecektir. Gerçekten de öyleyim. Ama değişik türden bir serüvenci. Doğrularını hayata geçirmek için canlarını tehlikeye atanlardanım ben. Bu benim en son serüvenim olabilir. Öyle olmasını istediğim için değil. Ama bu mantıklı olasılıklar çerçevesinin içinde görünüyor. Eğer böyle olacaksa bu mektup benim sizi son kucaklayışım demektir. Ben sizi çok sevdim ama sevgimi dışa vurmasını bilemedim. Davranışlarım da çok katıyım. Bu yüzden kimi zaman beni anlamadınız sanıyorum. Beni anlamak kolay değildi ama siz bugün bana yalnızca inanın yeter. Bir sanatçı titizliğiyle işleyip cilaladığım azmim şu güçsüz bacaklarımla yorgun ciğerlerime destek olacaktır. Bu işi yapacağım. Ne olur siz de şu önemsiz 20. yüzyıl kondotiyerini orada bir düşünün. 1966 Patio Cemento. Biliyoruz ki açlık öldürür. Derdi papaz Camilo Torres. Ve eğer bunu biliyorsak ruhun ölümsüz olup olmadığını tartışarak zaman yitirmek akla sığar mı? Camilo Hristiyanlığın kişinin komşusunu sevmesi ve bunu hayata geçirmesi olduğuna inanıyor. Bu sevginin etkili ve etkin olmasını istiyordu. Etkin sevgi kavramını kafaya takmıştı. Bu saplantı onun silaha sarılmasına neden oldu ve Camilo bu yüzden Kolombiya'nın bilinmedik bir köşesinde gerillalarla birlikte savaşırken can verdi. 1967 Laya Gua, San Juan Yortusu. Bolivya madenlerindeki işçiler Meryem Ana'nın oğulları, şeytanın yeğenleridirler. Ama bunların ikisi de onları vakitsiz ölmekten kurtaramaz. Toprağın karnının içine gömülü yaşarlar. Aman dinlemez bir maden tozu yağmuru onları mahveder. Bir anda kısacık birkaç yılda ciğerleri taşlaşır, nefes boruları tıkanır. Ciğerler solumayı unutmazdan öncesinde bile burun koku almayı unutur, dil tat duymayı. Bacaklar kurşuna döner ve ağız yalnızca sövgü ve lanet kusmaya başlar. Toprağın altından çıktıkları zaman madenciler eğlence ararlar. Kısacık ömürleri yettiği, bacakları tuttuğu sürece baharatlı yemekler yiyip sert içkiler içmek ve çorak ovayı ısıtan meydan ateşlerinin çevresinde şarkı söyleyip dans etmek isterler. Bu San Juan gecesinde bütün fiestaların en büyüğü kutlanırken ordu dağlarda pusuya yatmıştır. Buralarda uzak Nanka Huazu Irmağı yöresinin gerillalarına ilişkin hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor. Ancak onların tıpkı deniz gibi çok güzel olduğu için gözle görülemeyen bir devrim uğruna savaştıkları söyleniyor. Gel gelelim General Barrientos her maden işçisinin bağrında bir gerillanın çöreklenmiş olduğu inancındadır. Şafak sökmezden hemen önce tam San Juan bayramının kutlamaları sona erdiği sırada La Yagua kasabasının içinden bir kurşun kasırgası esip geçiyor. 1967 Katavi Devrisi Gün. Yeni başlayan günün aydınlığı kemik ışıltısını andırıyor. Sonra dünyanın dışlanmışları ölülerini sayar ve küçük arabalara koyup götürürken güneş bulutların arkasına saklanıyor. Maden işçileri La Yagua'nın küçük tozlu bir yolunda yürüyorlar. Alay ırmağı kül taşları arasından sızan pis salya geçerek uçsuz bucaksız pampanın üzerinden Katavi mezarlığına doğru ilerliyor. Gökyüzü, bu muazzam teneke dam güneşsiz toprağı ısıtacak meydan ateşleri de yok. Bu steplerin böylesi donmuş olduğu hiç görülmemiş. Çok sayıda mezar kazılması gerekiyor. Her boyda ceset uzatılıp dizilmiş sıra beklemekte. Mezarlık duvarının üzerinden bir kadın bir çığlık koparıyor. 1967 Katavi Domitia duvarın üstünden canileri görerek bağırıyor. Domitia maden işçisi olan kocası ve 7 çocuğuyla akarsuyu ve helası olmayan 2 odalı bir kulübede oturmaktadır. 8. çocuğu da doğmak için sabırsızlanmakta. Her tanrının günü Domitia yemek pişirir, çamaşır yıkar, ortalık süpürür, bez dokur, dikiş diker, bildiğini öğretir, gücünün eriştiği derde derman olur. 100 tane etli börek yapar ve sokak sokak dolaşarak bunlara alıcı arar. Onu Bolivya ordusuna hakaretten tutukluyorlar. Askerlerden biri Domitia'nın yüzüne tükürüyor. Domitia'nın sorguya çekilmesi. Adam yüzüme tükürdü, sonra tekmeledi beni. Buna katlanacak halim yoktu elbet, suratına bir tokat attım. O gene beni yumrukladı, ben onun yüzünü tırmaladım. Bana vuruyor, ha babam vuruyordu. Dizini şuraya dayadı, karnıma. Boğazımı bir sıktı, handiyse ölüyordum. Karnımı patlatmak istiyordu sanki. Ellerini sıktıkça sıkıyordu. Derken ellerimin her ikisiyle, iki ellerimin hepsiyle, olanca gücümle onun ellerini aşağı çektim. Nasıl oldu hatırlayamıyorum ama onu avucumla kavramış, dişlerimi geçirmiştim, ısırıyordum. Kanının tadını ağzımda duydukça müthiş tiksiniyordum. Sonra öfkemin tüm gücüyle tüh, kanını onun suratına püskürtüverdim. Korkunç bir uluma duyuldu. Adam beni tuttu, tekmeledi, haykırmaya başladı. Askerleri çağırdı, 4-5 tanesine beni tutuklattı. Bir rüyadan uyanırcasına gözlerimi açtığımda dişimin bir parçasını yutuyordum. Dişi şurada hissettim, boğazımın içinde. Sonra farkına vardım ki canavar 6 dişimi kırmıştı. Kanlar yüzüme boşalıyordu. Ne gözlerimi açabiliyordum ne de burnumu. Derken kader böyle yazmış gibi doğum yapmaya başladım. Sancılar içindeydim. Sancı üstüne sancı çekiyordum. Bazen bu çocuğu doğuramayacakmışım gibi geliyordu. Dayanamıyordum artık. Gidip bir köşede diz çöktüm. Sırtımı duvara verip durdum. Yüzümü örttüm çünkü bir damla bile gücüm kalmamıştı. Suratım patlayacak gibiydi. Ve işte bu arada çocuk geliverdi. Bir de baktım kafası dışarı çıkmıştı bile. Oracıkta bayılıp kalmışım. Kaç zaman geçti bilmiyorum. Neredeyim ben? Neredeyim? Her yanım sırılsıklamdı. Çocuğun suyu ile kan iliklerime işlemişti. Bir gayretle bebenin göbek bağını tuttum. Bağı çekince ucunda minik bebemi gördüm. Buz kesmiş gibi öylece yerde yatıyordu. 1967 Katavi Taşın içindeki tanrı. O kurşun yağmurlarından sonra Layagua kasabasında bir de fırtına koparak bütün damları uçuruyor. Yakınlardaki Katavi köyünde bu fırtına Meryem Ana heykelini de parçalayıp deviriyor. Ama heykelin taş kaidesi sağlam kalıyor. Papaz gelip kutsal bakirenin yerdeki parçalarını toplamaya başlıyor. Bak peder diyerek maden işçileri ona taş kaidenin Meryem Ana'yı bir yükten kurtulmak istercesine üstünden atmış olduğunu gösteriyorlar. Çünkü bu taş kaidenin içinde yeni gelenlerce tepelenmiş olan eski tanrılar hala uyuyup rüya görmekte. Nefes almakta ricacılarla ilgilenip maden işçilerine beklenen büyük günün mutlaka geleceğini hatırlatmaktadırlar. Bizim günümüz buncadır beklediğimiz. Papaz bu mucizeler yaratan taşı maden işçilerinin ilk bulup tapınmaya başladıkları günden beri lanetlemişti. İşçiler bayram günleri sokaklarda dolaştırmasınlar diye taşı beton bir kalıbın içine hapsetmiş, tepesine de kutsal bakireyi dikmişti. Taşı papazın emriyle betona hapsetmiş olan taşçı ustası o uğursuz günden beri sarsak dolaşıyor, gözleri de şaşı bakıyor. 1967 Nanka Huazu Irmağı'nın kıyılarında 17 kişi ölüme yürüyor. Kardinal Maurer Bolivya'ya geliyor. Roma'dan Papa'nın hayır dualarına ve Tanrı'nın gerillalara karşı kayıtsız koşulsuz General Barrientos'u desteklediğinin haberini getiriyor. Bu arada yönlerini şaşırmış aç gerillalar Nanka Huazu Irmağı kıyılarındaki çalılıklarda dönüp dolaşıp duruyorlar. Bu uçsuz bucaksız ıssızlıklarda çok az campesino var ve bunlardan biri bir taneciği bile Che Guevara'nın minik ordusuna katılmış değil. Che'nin askerlerinin sayısı baskından baskına azalıyor. Che umutsuzluğa kapılmıyor, buna izin vermiyor. Oysa bedeni ona taşların arasında bir taş gibi gelmeye başlamıştır. Askerlerinin önü sıra sürüklediği ağır bir taş. Che kalanları kurtarmak için yaralıları bırakıp gitme düşüncesinin çekiciliğine de bırakmıyor kendini. Onun emriyle hepsi de en yavaş yürüyenin hızında yol alıyorlar. Hep birlikte kurtulacak ya da yok olacaklar. Yok olmak US Rangers'ların önderliğinde 1800 asker peşlerindedir. Bir halka daraldıkça daralmakta. Sonunda birkaç campesino muhbir ve US Ulusal Güvenlik Kurumu'nun radarı onların tam yerini belirliyor. 1967 Euro Irmağı'nın yatağı Ç düşüyor. Makineli kurşunlarıyla bacakları kırılıyor ama o oturduğu yerden elindeki silah uçuruluncaya dek savaşmayı sürdürüyor. Düşman askerleri onun saatini, matarasını, kemeriyle piposunu kapmak için yumruklaşıyorlar. Birçok subay birbiri ardına onu sorguya çekiyor. Kan yitirmekte olan Che susuyor. Koramiral Ugarteche, bu atak kara kurdu, deniz olmayan ülkenin donanma komutanı Che'ye sövgü ve tehdit yağdırıyor. Che onun yüzüne tükürüyor. La Paz'dan tutsağın işinin bitirilmesi için emir geliyor. Bir silah takırtısı. Che bir hain kurşuna kurban gidiyor. 40. yaş gününden hemen önce. Tıpkı onun gibi hain kurşunlara kurban giden Zapata ile Sandino'nun öldükleri yaş. Küçük Higueras kasabasından General Barrientos savaş ganimetini gazetecilere gösteriyor. Che bir çamaşır teknesinin üstünde yatmaktadır. Onu patlayan flaşlarla son bir kez daha vuruyorlar. Bu son yüzün gözlerinde sitem, gülümseyişinde hüzün var. 1967 Higueras, çanlar onun için çalıyor. 1967 yılında Bolivya'da mı öldü? Ne zaman, nerede, nasılı yanlış hesapladığı için? Yoksa hiç ölmedi mi? Hiçbir yerde, asıl önemli olanlar konusunda yanılmadığı için bütün ne zamanlara, neredelere, nasıllara karşın? Kişinin kendini açgözlülüğün tuzaklarından bir an bile boş bulunmaksızın koruması gerektiğine inanıyordu. Küba Ulusal Bankası'nın başkanı olduğu sırada banknotları Ç diye imzalardı. Para kavramını alaya alarak. İnsan sevgisi adına şeylere dudak büküyordu. Sahip olmakla hain ve cimri olmanın aynı anlama geldiği bir dünya hasta sayılır diye düşünüyordu. Hiçbir şeyi kendine saklamaz, çevresindekilerden hiçbir şey istemezdi. Yaşamak kendini vermektir diye düşündüğü için kendini verdi. 1967 La Paz, bir süper maçonun portresi. General Barrientos dev yapılı koruması Nene'nin omuzları üstünde La Paz kentini bir baştan öbür başa geçiyor. Kendine alkış tutanları Nene'nin omuzlarından selamlıyor. Hükümet konağına giriyor. Arkasında Nene, çalışma masasına oturarak Bolivya'nın gökleriyle topraklarını ve toprak altını yok pahasına satan kararnameler imzalıyor. 10 yıl önce Washington DC'deki bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü sırada Barrientos'un kafasına Bolivya Cumhurbaşkanı olmak düşüncesi yerleşmişti. Mesleği atletlikti. Bir Kuzey Amerikalı havacı kılığına girerek siyasal iktidarı kuşatma altına aldı. İşte şimdi de bu iktidarı uyguluyor. İşçileri makineliyle taratarak, kitaplıkları ve ücretleri alaşağı ederek. Ç'nin katili sesi yüksek çıkan bir horozdur. 3 taşaklı, 100 karılı, 1000 çocuklu bir erkek. Hiçbir Bolivyalı onun kadar yüksekten uçmadı, bu kadar çok nutuk çekmedi ve böylesine hırsızlık yapmadı. Miami'deki Kübalı sürgünler onu yılın adamı seçiyorlar. 1967 Estoril, Sosyete manzaraları. Ev sahibesinin ışıltılı yapılı saçlarına dünyanın en iri elmaslarından kimileri iliştirilmiş. Torununun boynunda asılan haçın üzerinde dünyanın en büyük zümrütlerinden biri var. Dünyanın en büyük servetlerinden birinin mirasçısı olan Patiniyolar dünyanın en büyük partilerinden birini veriyorlar. 1000 kişiyi bir hafta boyunca gece gündüz mutlu edebilmek için Portekiz'de bulabildikleri pahalı çiçeklerle içkilerin hepsini satın almışlar. Moda desinatörleriyle sosyete yazarları işlerini yollu yolunca yapabilsinler diye çağrı kartları çok öncesinden gönderilmiş. Hanımlar günde birkaç kez giysi değiştiriyorlar. Bunların hepsi de özgün tasarımlardır. Öyle ki salonların birinde birbirine eş iki kılık görüldüğü zaman bir hanım Yves Saint Laurent'ı kızgın yağda kızartacağını söylüyor. Orkestra özel uçakla New York'tan getirtilmiştir. Çağrılılar da özel uçakları yatlarıyla geliyorlar. Avrupa soyluları tam takım buradalar. Ölmüş Simon Patiño maden işçilerini çiğ çiğ yiyen o yamyam Bolivyalı, toprağı bol bol olsun, üstün kalite bağlantılar satın almıştı. Kızlarını bir kontla bir markiye vermiş, oğluna da bir kralın birinci göbekten kardeş çocuğunu almıştı. 1967 Houston, Ali, adına Cassius Clay demişlerdi. O adına Muhammed Ali demeyi seçiyor. Onu Hristiyan yapmışlardı. O Müslüman olmayı seçiyor. Onu kendini savunma durumunda bırakmışlardı. Kimse Ali gibi yumruk sallayamıyor. Öylesine müthiş ve hızlı, hafif tank, tüyden buldozer, dünya şampiyonluk tacının yenilmez sahibi. İyi bir boksörün dövüşmesini ringle sınırladığını söylediler ona. O da gerçek dövüşün başka bir şey olduğunu, zafer kazanmış bir siyahın yenik düşmüş siyahlar adına, mutfaklarda sofra artıklarını yiyenler adına dövüşmesi demek olduğunu söyledi. Dilini tutmasını söylediler. O zaman Ali haykırmaya başladı. Telefonunu dinlemeye başladılar. O zaman Ali telefonda haykırmaya başladı. Vietnam'a yollamak için sırtına üniforma geçiriyorlar. Ali üniformayı çıkartıp atarak gitmiyorum diye haykırıyor. Çünkü kendisine ve öteki siyah derili Amerikalılara hiçbir kötülük yapmamış olan Vietnamlılara karşı hiçbir düşmanlığı yoktur. Dünya şampiyonluğunu ondan geri aldılar. Boks yapmasını engellediler. Hapis ve para cezasına çarptırdılar onu. Ali onun insanlık onuruna yöneltilen bu övgülere teşekkür ediyor haykırarak. 1968 Memphis, tehlikeli bir adamın portresi. Rahip Martin Luther King, Vietnam Savaşı'na karşıt vaazlar veriyor. Oralarda beyazların iki katı siyah asker öldüğünü, bunların Nazi cinayetleriyle kıyaslanabilecek emperyalist bir sezgüzeşt uğruna silahlara yem olduklarını söylüyor. Suyun ve toprağın zehirlenmesi, insanların hasatların yok edilmesi bir soykırım tasarısının parçalarıdır. Savaşta ölen 1 milyon Vietnamlı'nın çoğunluğu çocuk diyor bu din adamı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ruh virüsüyle hasta düşmüş olduğunu ileri sürerek bir otopsi yapılırsa bu virüsün adının Vietnam olduğu görülecektir diyor. 6 yıl önce FBI bu adamı yedek listesinin A bölümüne almıştı. Gözlenmesi ve ivedi durumlarda hapse atılması gereken tehlikeli kişiler arasına. O gün bugündür polis yakasından düşmüyor, gece gündüz onu gözetliyor ve kışkırtıyor, ona gözdağı veriyor. Martin Luther King, Memphis'te bir otelin balkonunda vurulup düşüyor. Yüzünün orta yerine isabet alan bir kurşun bu baş belasını ortadan kaldırmıştır. 22. ayrımın sonu. Sayfa 230.